Yeni Devletin Bir Asrı. Cumhuriyetin ilanı üzerinden neredeyse 100 yıl geçti. Dünya tarihine Türk Kurtuluş Savaşı olarak geçen kutlu mücadelemiz ve onu izleyen kuruluş yılları bir bölümüyle ya da bütünüyle pek çok yazıda, kitapta ele alındı. Tarihimizin bu olağanüstü döneminden ders alınması, belleklere kazınması, devrimlerin yaşatılıp sürdürülmesi için sürekli olarak neşredildi. Devletse hikayesine yenilerini katarak bir asrı devirdi. Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini ise bizlere miras bıraktı. Bu yıl dönümü sadece yeni devletimizin ikinci asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği olmanın ötesinde anlamlara sahip. Bu bağlamda bizler de bu programda devletimizin bir asırlık öyküsünü kilometre taşlarının izinden giderek sizlere aktarmayı ve ikinci asra ışık tutmayı amaçlıyoruz. Geçtiğimiz programda yeni kurulan devletimizin İzmir'de belirlenen iktisadi esaslarını değerlendirmeye çalışmıştık. Programımızın bu bölümünde ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleşen iktisadi hadiseleri ve kurulmaya çalışılan çağdaş sanayi düzenini siz kıymetli dinleyenlerimiz için değerlendirmeye çalışacağız. İktisat tarihçisi ve yazar Dr. Serdar Şahinkaya, geçen bölüm olduğu gibi yolculuğumuzda değerli görüşleriyle bize eşlik edecek. ...1923 yılı Osmanlı'nın kesin olarak tarihe karıştığı ve yeni Türk Devleti'nin kurulduğu yıl olarak siyasi bir devrimi temsil eder. Geçmişle mukayese edilemeyecek bir siyasi kopukluktur bu. Fakat bu kopukluğu iktisadi bağlamda gözlemek mümkün değildir. Çünkü gerçek olan ekonominin Osmanlı'dan miras kaldığıdır. İşte bu yüzden henüz Cumhuriyet ilan dahi edilmemişken toplanır Türkiye İktisat Kongresi İzmir'de. Tüccar, işçi, sanayici, esnaf, iktisatçılar. Ekonominin her paydaşının, her sınıfının temsili sağlanır. Ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunların tamamı her alanda ve her anlamda resmedilir bu kongrede. Dr. Serdar Şahinkaya, Telgrafhane Yayınları'ndan yayımlanan Cumhuriyet'ten önceki son kurucu kongre, Türkiye İktisat Kongresi başlıklı kitabında bu resmi şöyle tasvir eder. Özellikle son savaş orada olduğu için batısı yıkılmış ve yakılmış bir ülke vardır. Karayolu neredeyse yoktur. Demir yolları yabancı kumpanyalardadır. Deniz ticareti yabancıların elindedir. Tütün yabancı tekeldir. Köylerde temel sorun asayiştir. Bunun için köylerin birleştirilmesi önerilmektedir. Tarım toprağı yoktur, tarım aletleri yoktur, makine yoktur, telgraf, telefon, posta yoktur, ölçü ve tartılarda birlik yoktur, banka yoktur, sigorta yoktur, yasa yoktur vesaire. Bilgi yoktur. Eğitimsizlik en büyük sorundur. Her sınıf kendi alanında eğitim kurumları kurulmasını ister ve bu diğer sınıflarca oy birliğiyle kabul edilir. Yetmez, köylere okul, bu okula ziraat bahçesi, orada öğrencilere şu kadarı sebze, şu kadarı meyve olmak üzere uygulamalı tarım öğretilmesi ve yüksek öğrenim gören herkesin bir yıl zorunlu olarak köylerde öğretmenlik yapması istenir. Gümrük istiklali tüm sınıfların oy birliğiyle istediği şeydir. Kabotaş hakkı da, yabancı tekellerin kaldırılması da. Her sınıf vergide, resimde indirim, belirli süre vergi ödememe ayrıcalığı ve devlet desteği ister. Diğer sınıflar destekler. Her sınıf kredi desteği ve bir sektörel ihtisas bankası ister. Hiçbir sınıf yabancı sermayeye karşı değildir ama bütün sınıflar yabancı sermayenin tekel olarak gelmemesini, ülke yasalarına uymasını ve ülkeyi sömürmemesini ister. Müzik Ülke ekonomisinin resmedilen fotoğrafı, çözüm önerileri ve isteklerin kısa bir özetidir bu. Örnekler artırılabilir. Milli iktisat girişimleri için uygun ortam ve çözüm yolları vardır artık. O halde sosyal ve siyasi modernleşmeye ekonominin de eşlik etmesi için adım atılması gerekmektedir.
Şimdi 1923'ün 29 Ekim'inde Cumhuriyeti kurduk. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti kurduktan sonra aşağı yukarı 26'ya kadar bu harbin olumsuz etkileri, koruyucu sağlık hizmetlerinin oluşturması çok ciddi miktarda salgın hastalıklar var. Trahomlar, lepralar falan filan feci bir durum. Yani ilk 3 yıl 23-26 arası bir onarım yıldönümü hem de yılları hem de devlete ait kurumların kurulduğu iktisat vekaleti, marif vekaleti, işte efendim sayıştaylar, danıştaylar gibi devletin idari yapı anlamındaki taşıyıcı kolonlarının oluşturulduğu yıl. Takvimlerimiz bize 1926'yı gösterdiğinde 3 yaşındaki Cumhuriyet Kayseri'nin Erciyes eteklerinde Bozkır'da Tomtaş diye bir şirket kurarak üretime başlıyor. Tomtaş, Türkiye Tayyare ve Motor AŞ. Almanlarla beraber Junkers firmasıyla yapılan know-how anlaşmasıyla 3 yaşındaki Cumhuriyet bir tayyare üretimine kalkışıyor ve sonucu da başarıyor. Bu Türkiye'nin havacılık tarihiyle ilgililerin Mustafa Kemal'in uçakları diye falan İş Bankası'ndan çıkmış kitaplar da vardır. Çok Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi sektöründe hüzünlü öyküler vardır. Başarı öyküleri bazen hüzünle biter. 60'taki devrim otomobilin başına gelenler gibi. O nedenle meraklısı bence oraya bir göz atmalıdır. 1926'da başka bir şey daha yapıyoruz. 3 yaşındaki Cumhuriyet Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla İstanbul'da kapkara bir vapur, Karadeniz vapuru beyaza boyanıyor. İçinde mimarlar gerekli tadilatı yapıyor ve dünyanın ilk yüzer sergisini yapıyoruz Türkiye'yi tanıtmak için. Seyri Türkiye sergisi. İçinde 85 personel var, işte o dönemin milletvekillerinden bir grup var, yazar çizer var. Robert Kolej'in dil bilen genç kızları var, rehberlik yapan ve takriben 80 güne yakın aşağı yukarı bütün kıta Avrupa'sındaki limanlara uğrayarak müthiş mucizeler yaratan bir Seyri Türkiye sergisi. Dünyanın ilk yüzer sergisi. YouTube üzerinden meraklı izleyicilerimiz varsa bunun filmini sanıyorum bir banka DVD haline getirmişti. YouTube'da var. Seyri Türkiye sergisi. 1926'yı tamamladık. Tomtaş ve Seyri Türkiye sergisi. Bakın 1927, 4 yaşındaki Cumhuriyet'te başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere kurucu kadrolar, kurucu babalar ellerini başlarının arasına alarak düşünüyorlar. Dördüncü seneden sonra Cumhuriyet'in kendini güvende hissedeceği bir ekonomik ve siyasi rejimi kuvvetlendirmek için sayım yapmak lazım. Kaç hayvanın var, kaç insanın var, kaç sanayinin durumu nedir diye. Bu konuda ne yapılabilir, ne yapılabilir? Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü kuruluyor. Ancak Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü'nü yapacak, umum müdürü yapacak kimse yok istatistikten anlayan. Diyorlar ki Belçika'da Monsieur Camille Jacquard diye dünya çapında bir istatistikçi var. Uzatmayalım, Camille Jacquard. Ankara'ya Mustafa Kemal Paşa tarafından davet ediliyor. Kendisi de kabul ediyor ve Başvekalet İstatistik Umum Müdürü yapıyoruz. Camille Jacquard'ı ve onun sayesinde onun hazırlıklarıyla başlayan 1927 yılı içinde tarımımızı sayıyoruz, sanayimizi sayıyoruz. Yani 1927 tarım sayımı, 1927 sanayi sayımı ve 1927 nüfus sayımı. Nüfus sayımı sonuçlarına göre 13.640.000 kişiyiz. 13.640.000 kişiyiz. Dolayısıyla da artık elimizde tarım, ve sanayinin sonuçları var. Buna göre yeni iktisat politikaları oluşturmak, bunları geliştirmek gerekiyor. Fakat Lozan'da Bağdat altına alınan 1929'a kadar Türkiye'nin bağımsız gümrük politikası uygulaması önünde bir engel kaldığı için 29'a kadar 2 sene daha bekliyoruz. Bu 2 senenin sonunda 29 yılı geldiğinde biz bağımsız gümrük politikası uygulayacağız ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde kapitalizmin büyük krizi patlıyor. 1929 krizi ve dalga dalga bütün dünyayı esarete alıyor. Ki düşünün 1929 kapitalizm krizi tam 4 fiili yıl sürecek ve Amerika yurttaşları bir tas çorbaya muhtaç kalacaklar. Bu 1929 kapitalizmin büyük buhranını, büyük krizini Türkiye bir fırsata çeviriyor. Türkiye büyük bir fırsata çeviriyor. Şöyle dönemlendirmeler var. İşte 1923-29 liberaldi. 29'da kapitalizmin krizi oldu. Dünyanın diğer ülkeleri devletçi oldu. Türkiye'de devletçi oldu diye. Bu dönemlendirmeyi iktisat açısından çürüttük. Çok oldu. Neden? Çünkü Mustafa Kemal Paşa 1922'de meclisi açarken devletleştirmeden, kamulaştırmadan bahsediyor. 29'a kadar da başta demir yolları olmak üzere çok sayıda yabancıya ait şirket kamulaştırılıyor Türkiye'de.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında özel teşebbüsü özendirmek ve desteklemek için devletin hep önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28 Mayıs 1927'de kabul ettiği Teşvik-i Sanayi Kanunu bunun içindir. Keza 1924'te kurulan İş Bankası, yerli özel sanayiyi kredilerle destekleme amacındadır. Osmanlı'dan kalan devlet fabrikalarını örgütlemek için de 1925'te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası kurulur. Şeker fabrikalarının yapımı için 1925'te bir yasa çıkarılır. Bu yasa sayesinde şeker fabrikaları yapılmaya başlanır. Aynı zamanda pek çok dokuma fabrikası da kurulur. Bunlar da devletçe desteklenen kuruluşlardır. O yıllarda göze çarpan önemli bir husus da Osmanlı'dan kalan ve oldukça zararlı imtiyazlara sahip olan yabancı yatırımların devletleştirilmesine gayret edilmesidir. Günümüz ekonomik düzeninde yabancı sermaye olumsuz algılanmaz ama o günün gerçeği öyle değildir. Unutmamalıyız ki Sevr Anlaşması Türkleri sömürge halkından daha kötü bir duruma düşürmeye kalkışan bir anlaşmadır. Ve emperyalist amaçlara hizmet eder mahiyettedir. Sevr paçavrası parçalanıp Lozan imzalanmış olsa da emperyalizmin azgınlığı devam etmektedir. Emperyalist amaçlara hizmet eden yabancı yatırım bu yüzden reddedilir ve yabancı demir yolları, limanlar, su, elektrik, hava gazı gibi kent hizmetine yönelik yatırımları sırası geldikçe, fırsat çıktıkça devletleştirilir. Demiryolu yapımına muazzam bir önem verilir o yıllarda. Kaynaklarımız henüz kıt olmasına rağmen bu kaynakların önemli bir bölümü yurdu demir ağlarla örmek için kullanılır. 1923'te demiryolu ağımız 3350 kilometre kadardır. 1939'a gelindiğinde ise buna 3000 kilometreden fazla yenisi eklenir. O dönem demir yollarına öncelik verilmesinin sebeplerinden biri trenlerin yakıtının kömür olmasıdır ve kömür Türkiye'de bulunan bir yakıttır. Petrol ise dışa bağımlılık yaratacağından ciddi ekonomik sorunlar çıkarma ihtimalini doğurur. O yüzden karayolu yerine demir yoluna ağırlık verilir. O dönemde yapılan işlerin enflasyon yaratmadığı ve pek az dış borçla yani büyük ölçüde öz kaynaklarımızla yapıldığını söylemeliyiz. Bu nedenle Türk parasının değeri büyük ölçüde korunur.
Şimdi 1930'a geldiğimizde artık bağımsız gümrük politikası uygulayabileceğiz. Sanayi sayımı da yaptık ve Ankara'da bir iş yapıyoruz. 23 Nisan 1930'da Birinci Sanayi Kongresi'ni topluyoruz Ankara'da. Türk Ocağı binasında. Sergi yapıyoruz. Sonra şimdiki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı il binası olan Anafartalar'daki binada Birinci Sanayi Kongresi'ni topluyoruz. Birinci Sanayi Kongresi'nin sonuçlarını bakın, o dönemde kayıt cihazı yok, bir şey yok ama meclis stenografları bütün tutanakları tutmuşlar. Bir yıl sonra 876 sayfalık Birinci Sanayi Kongresi'nin bütün zabıtları, sektör raporları ve bütün tartışmaları bu Cumhuriyet kitap haline getiriyor. 1930'da Sanayi Kongresi'ni yaptık. Türkiye'nin 1923'teki İktisat Kongresi'nden sonra ikinci envanteri elinde ve artık politika netleşmesi, yatırımların başlaması zamanı geliyor. 1932'de İsmet Paşa, Başvekil İsmet Paşa'yı Mustafa Kemal Paşa Sovyetler Birliği'ne gönderiyor. Bir teknik ziyaret. 25 Nisan'da gidip 7 Mayıs'ta dönecek 1932'de ve Türkiye'nin en uzun süre yurt dışında kalan başbakan unvanı da Başvekil İsmet Paşa'ya aittir. Bütün Sovyet coğrafyasındaki 4 kritik kenti dolaşarak bütün fabrikaları, torna tezgahlarının başında İsmet Paşa'nın fotoğrafları falan var. Bir sanayi görgüsü, büyük bir heyetle beraber gidiyorlar ve o arada İsmet Paşa Sovyetler Birliği'ndeyken Cumhuriyet Gazetesi birinci sayfadan bir haberi heyette bulunan Yunus Nadi aracılığıyla iletiyor. Sovyetler Birliği Türkiye Cumhuriyeti'ne 16 milyon TL sanayi kredisi veriyor. 16 milyon lirayı o dönemin kurundan çevirdiğimizde 8 milyon dolar civarında bir kredi alıyoruz. İsmet Paşa seyahatten geldikten kısa bir süre sonra Sovyetler Birliği bize Profesör Orlov'u gönderiyor. Profesör Orlov başkanlığında bir heyet geliyor ve Profesör Orlov'la Türk uzmanları bir arada hem Anadolu coğrafyasını geziyorlar hem de o arada bizim 1933 Birinci Sanayi Planı'nı yazıyorlar. Özellikle Birinci Sanayi Planı'nın 1933 Birinci Sanayi Planı'nın içindeki ilk 11 sayfa. İlk 11 sayfa Dünya Uluslararası İş Bölümü, bu iş bölümü içinde Türkiye'nin rolü. Bu rol optimum mudur, değildir, oysa ne yapmak lazım? İşte bağımsız sanayi kapasiteler kurarak buradan kurtulmak lazım, bu bağımlılıktan. 32'de İsmet Paşa gitti, 33'te Orlov geldi, birinci sanayi planını yaptık. 1934 yılında Türk Stroy Holding diye bir şirket kuruyoruz Sovyetler Birliği ile Türkiye. Türk Stroy Holding ve başta Kayseri Basma Fabrikası olmak üzere 1934, daha sonra Nazilli Basma Fabrikası 1935 ve Birinci Sanayi Planı'nın 6 numaralı ekinde Afet Hanım yayınlamıştır onu Türk Tarih Kurumu yayınlarından. Anadolu coğrafyasına kurulan endüstri tesisleri ve 1936 İkinci Sanayi Planı ile kurulacak olan endüstri tesisleri. Bir, gene Nazım Hikmet'e atıf yapalım. Kuvayi Milliye Destanı'nda bir cümlesi vardır onun. Bahtı değişen şehirler diye. Hakikaten bu 1930'lu yılların sanayileşme hamlesiyle Anadolu coğrafyası fabrikalara, ki bunlar fabrika değil, bunlar aynı zamanda okul, sanat, sağlık, kültür merkezleri, Anadolu coğrafyasını gerçekten Kurtuluş Savaşı'ndaki çoban ateşlerinden sonra bu fabrika bacaları aydınlatıyor ve insanlar sabah 8.30-5.30 mesaiye, düzenli aylık gelire, sağlığa, eğitime, sanata kavuşuyorlar bu fabrikalar sayesinde. Ve böylelikle 1930'lu yılların sonunda bir hesap yapmak gerekirse 1931-1939 yılları arasında Türkiye'nin yıllık milli gelir büyüme hızı %8'e yakın, 7,9. Bu 7,9, yani ortalama %8'lik büyüme hızı sanayi yatırımlarının sürükleyici aktörlüğüyle oluyor. Ve bize toparlayacak olursa sözlerimi bitirmek isterim. Bize 1930'lu yılların Kemalist Türkiye'sinin, Cumhuriyet uygulamalarının kendi kendine yeten bir ulus devlet ve ekonomisini kurmanın, herhangi bir mali bağımlılık yaşamadan kendi kendine yeten bir ekonomi kurumunun bir ütopik fantezi olmadığını göstermiştir. Ve biz bunları yaparken, yani bizim ata dede 1930'lu yılların kadroları, bunlar yapılırken Osmanlı İmparatorluğu'nun borçları da bir yandan ödenmeye devam etmektedir. O nedenle 20. yüzyılın başında milli mücadelesini yoksulların zaferiyle taçlandıran ve 1923'te cumhuriyeti kurarak bir ulus devlet ve o ulus devletin bağımsız bir ekonomisini yaratan bu ilk 15 yıldan özellikle, yani 23-38 arasından çok fazla, bana göre çok fazla esinleneceğimiz nokta var. O uygulamalar 21. yüzyıla taşınabilir mi, taşınmalı mı? Bunları da düşünmeliyiz. Çünkü 6 Şubat'ta 13-11 ili etkileyen deprem de büyük bir enkaz. Bu enkaz sadece deprem enkazı değil, zaten ekonomide problemli alanlarımız vardı. Buradan yeniden 23'te enkazdan çıktığımız gibi yeniden çıkabiliriz. Yeter ki bu topraklara uygun, kaynak yapımıza uygun. Çünkü çok uzun sürelerde Türkiye'de insan zayiatı yüksek bir ekonomi modeli izleniyordu. Bundan vazgeçilerek ve 30'lu yıllara dönüp bizim büyüklerimiz neler yapmış yahu diye bakıp belki 21. yüzyıla taşıyarak yeni projeler geliştirebiliriz diye değerlendiriyorum ve davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
İktisat tarihçisi ve yazar Doktor Serdar Şahin Kaya'ya değerli görüşleriyle bize eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Şimşek, mikrofonda ben Zafer Elgin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Yeni Devlet'in Bir Asrı. (Gülüyor)